Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Esven 1401, Hicri Kameri 13 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 6 Mart 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hayat Ağacı'nın İran Sanatı'ndaki Sembolik Yeri ve İlahi Önderler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi düşmanın öğrencileri zehirleme komplosunun insanlık karşıtı bir cinayet olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı denetimlerin İran'ın çizgileri çerçevesinde olması gerektiğini söyledi. 13. hükümette petrol sektöründe 100 milyar dolarlık sözleşme imzalanmış. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadeniz Tahıl Sözleşmesi'ni yenilemeye çalışıyoruz dedi. Yair Lapid, Netanyahu kabinesi üyelerinin çıldırmış olduğunu söyledi. Ve Irak yetkilisi, gelecekte yeni nesil bir IŞİD ile karşı karşıyayız dedi. Şimdi haberler. Zehirlenmelerin kararlılıkla takip edilmesi ve zamanında bildirilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, düşmanın öğrencileri zehirlemeye yönelik yerlik komplosunu insanlık karşıtı cinayet olarak değerlendirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında İstihbarat Bakanlığı'nın bazı şehirlerde çok sayıda öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma ve takibe ilişkin raporuna işaretle şunları söyledi. Düşmanın öğrencilerin, sevgili çocukların ve ebeveynlerin kalplerini korku salmaya yönelik yeni komplosu bir cinayet ve insanlık dışı bir eylemdir. Bu konunun takibinin yapılması ve ilgili kurumlara doğru ve zamanında bilgi verilerek insanların kaygılarının giderilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı şunları kaydetti. Bu eylem toplumda fitne çıkarmak, kamuoyunu rahatsız etmek, bu bölgenin çocuklarına korku aşılamak amacıyla yürütülen düşmanlık kumpasları zincirinin bir diğer halkasıdır ve korkunun kökünün kazınması ve üstesinden gelinmesi için ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Reisi toplantının başında başta İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü olmak üzere Şabaniye bayramlarını kutlayarak tevhidi mezhep ve dinlerde vaat edilen kurtarıcının konumunu açıklayarak Şaban ayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını anlamak ve yaşayan İslam'a ve insanlığın rehberine tevessül ve ilgi göstermek için en iyi fırsattır diye kaydetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bu kurumun performansının değerlendirildiğini ve denetildiğini belirterek, bu denetimler İran İslam Cumhuriyeti'nin çizgileri çerçevesinde yapılmalıdır dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İslami, pazar akşamı Rafael Grossi'nin son Tahran ziyaretini değerlendirerek şunları söyledi. Ajans ile etkileşimlerimiz sürekli olmalı ve yıkıcı Siyonist ve terörist hareketin ilişkilerimizi suistimal etmesine ve bunlara başvurarak ülkeye baskı yapmak için bahaneler üretmesine izin vermemeliyiz. İslami şunları da ekledi. Son dönemde gündeme gelen ihtilaf noktaları bu konudaki farklı görüşlerin sonucudur. Onlar baskı ve zorlama yoluyla Bercam'a uymamızı istiyorlar ve aynı zamanda yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Yaptırımların kaldırılmazsa ve bizim bir avantajımız yoksa onlara bağlı kalmaya devam etmemiz için hiçbir neden yoktur. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı 13. Hükümet'te petrol endüstrisinde 100 milyar dolarlık bir sözleşme ve mütabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Projelerin tamamlanması için 100 milyar dolarlık sözleşme ve mütabakat zaptı imzalandığını açıklayan Cevad Oğci, büyük proje olan İran LNG'yi devreye sokmayı başardık dedi. Petrol Bakanı İran'ın deniz ve karadaki tüm ortak petrol ve doğal gaz sahalarının bu hükümette işlemlerinin tamamlandığını vurgulayarak şunları ekledi. Tüm alt ve üst sektör projelerini tamamlamak için yerli ve yabancı şirketlerle 100 milyar dolarlık sözleşmeler ve anlaşmalar imzalandı. Bu rakamın 40 milyar doları Rus şirketleriyle anlaşma ve 4,5 milyar doları sözleşme imzalandı. Petrol Bakanlığı'nın raporuna göre Oğci, dün İran'ın günlük 800 ila 854 bin varil gaz kondensatı ürettiğini sözlerine ekledi. Oğci ayrıca sözlerinin devamında petrokimya sektöründe son 11 ayda 14 milyar dolar döviz geliri elde edildiğini altını çizdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, 2022 yılında İran'ın buğday üretiminde %28'lik bir büyüme kaydederek İran'ı bu yıl dünyanın en büyük 13. buğday üreticisi olarak tanıttı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son raporunda İran'ın 2022'de 13 milyon ton buğday üretimi ile bu yıl dünyanın en büyük 13. buğday üreticisi olduğunu duyurdu. Habere göre İran 10,1 milyon ton buğday üretimi ile 2021 yılında 14. buğday üreticisi olmuştu. Böylece 2022 yılında %28'lik büyüme ile buğday üretiminde bir basamak daha yükseldi. FAO, İran'ın 2023'te 13 milyon ton buğday üreteceği tahmininde bulundu. İran Afrika İş Kulübü Yetkili Yardımcısı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS üyesi iki ülkenin İran'ın Afrika'ya ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurguladı. Seyyid Ruhullah Latifi, ECOWAS üyesi yetkililerin Tahran'a gelişinin arifesinde şunları söyledi. Pazartesi gününden itibaren İran ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik toplantılar yapacak olan ECOWAS üyesi liderler ve bakanların Tahran'da bulunması, bu ülkelerin tüm kısıtlamalara rağmen İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirme konusundaki siyasi iradelerini gösteriyor. Muhabirimizin bildirdiğine göre Latifi şunları söyledi. İran ile Afrika arasında 1 milyar 239 milyon dolar değerinde 2 milyon 465 bin ton mal takası yapılırken bunun 602 bin 654 tonu 336 milyon 412 bin dolar değerindeki ECOWAS ülkelerine aitti. İran mallarının kalıcı sergisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban hükümet yetkililerinin katılımıyla açıldı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran mallarının kalıcı sergisi, İran'ın Kabil'deki en büyük ticaret merkezinin kurulmasıyla eş zamanlı olarak pazar günü başlatıldı. Taliban yönetiminin Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, İran mallarının Kabil'deki kalıcı sergisini ziyaret ederken İran Pres muhabirinin sorularını yanıtladı. Azizi şunları söyledi. İran ile ekonomik işbirliğinin ilk adımında iki ülkenin ticaret sektöründe dengenin sağlanması gerekiyor. Nureddin Azizi, İran mallarının Afganistan'a ihracatının değerinin yılda 2 milyar dolardan fazla olduğunu, ancak Afganistan'ın ihracat verilerinden söz edilemeyeceğini ve bu ülke mallarının İran'a ihracatın arttırılması gerektiğini belirtti. İran'dan gelen iki iyi ürünlerin Kabil'deki kalıcı sergiye dahil edildiğini vurgulayan Taliban yönetiminin Ticaret Bakanı, Afganistan'ın özellikle tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Nizami Gencevi, Fars şiirinin yetenekli şairlerinden olarak kendine has bir üslubu olduğu gibi üslubunun Fars şiirine etkisi ondan sonraki şairlerde de kendini göstermektedir. 12 Mart İran'ın resmi takviminde Nizami Gencevi'nin anma günüdür. Bu vesileyle 5-12 Mart tarihleri Nizami Haftası olarak adlandırılıp İran'ın merkez illeri çeşitli programlara ev sahipliği yapacak. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Nizami Haftası'nın ilk gününde Tahran'da çeşitli büyükelçiler, diplomatlar ve ülkenin kültürel yetkililerinin katılımıyla bir tören düzenlendi. Eko İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hosro Nazeri, bu tür şahsiyetleri saygıyla anmak, kültürel hazinelere olan ilgiyi devam ettiriyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani de bu törende şair ve yazarları onurlandırmak ve korumak insani değerlere saygı göstermektir, dedi. Merasimin son bölümünde Nizami'nin diğer ülkelerdeki önüne işaret eden Kenani, bu İranlı şairin Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde birçok taraftarı var diye ekledi. Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansının ilk gününe Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, en az gelişmiş ülkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmadan yararlanmasını sağlayacak bir ortaklıktan, küresel ekonomik ve mali sistemin eşitsizliği daha da derinleşmesini engelleyecek bir işbirliğinden, en az gelişmiş ülkelerin kendi sınırlarının çok ötesinde alınan kararlar yüzünden geride kalmamasını sağlayacak bir taahhütten bahsediyoruz. Bu konuda hem Katar hem de Birleşmiş Milletler'in üstün gayretlerini takdirle karşılıyoruz diye konuştu. Türkiye'nin 5-6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldığını ve Türk halkı olarak derin bir keder içinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu acı günlerde uluslararası toplumun göstermiş olduğu samimi dayanışmanın yüreklerini ısıttığını ve kendilerine güç verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, en az gelişmiş ülkelerin zor günlerde Türkiye'yi ilk destek veren ve dayanışma gösteren ülkeler arası olduğuna dikkati çekerek, bize uzanan bu yardım elini başlı başına büyük bir fedakarlık olduğunu biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz, Türk milleti bunu asla unutmayacaktır. Deprem sonrası sergilediğiniz bu dayanışma, kalben en gelişmiş ülkeler olduğunuzu bir kez daha gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihraç etmek için Birleşmiş Milletler destekli bir girişimi genişletmeye çalıştığını söyledi. Bir Türk sismolog İstanbul'da 10 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Merhabar Ajansı'nın Rusya Elyom portalından naklen aktardığı haberinde Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depreminin ardından son günlerde bazı çevreler İstanbul'da dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde daha güçlü depremlerin olabileceği konusuna uyarılarda bulundu. Bu bağlamda Türk jeolog ve sismolog Naci Gürgör, İstanbul şehrinde 10 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi. İstanbul şehrinin altında hareket etmesi halinde güçlü ve yıkıcı depremlere neden olabilecek tehlikeli bir fay bulunmaktadır. Siyonist rejim eski başbakanı bu rejimin kabine üyelerine yönelik son hamlesinde onları deli olarak niteledi. İrna Haber Ajansı'nın dünkü raporuna göre Siyonist rejimin eski başbakanı ve opozisyon hareketi lideri Yair Lapid, İsrail rejimi yıkılmadan önce bu çılgınlığa son verilmesi çağrısında bulundu. Lapid şunları da ekledi. Ekonominin yok edilmesinin bedelini tüm İsrailler ödeyecek ve bu çılgınlık durdurulmalıdır. Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı sözcüsü önümüzdeki birkaç yıl içinde hakkında hiçbir bilgimiz olmayan yeni nesil IŞİD teröristleriyle karşı karşıya kalacağız dedi. Rodav kanalının haberine göre Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı sözcüsü Yahya Resul önümüzdeki 5-10 yıl içinde haklarında hiçbir bilgimiz olmadığı yıllarca tekfirci düşüncesiyle aşılanmış teröristlerle mücadele etmemiz olasıdır ve çocukları bu düşünceden uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur açıklamasında bulundu. Amerikan askerleri bir kez daha Suriye petrolünü taşıyan çok sayıda tankeri bu ülkeden çıkarttı. Suriye El Ahberiye kanalının raporuna göre Amerikan askerleri bu ülkenin El Cizire bölgesinde Suriye petrolü taşıyan çok sayıda tankeri bir kez daha çalıp Irak'taki üslerini taşıdı. Yerel kaynaklar aralarında askeri makineler ve kamuflajlı kamyonlar ile çok sayıda akaryakıt tankerinin de bulunduğu Amerikan konvoyunun El Yarubiye banyolarındaki yasa dışı El Mahmudiye kapısından Suriye'den Irak'a hareket ettiğini duyurdu. Aynı kaynaklar aralarında yük kamyonları ve çalıntı Suriye petrolü taşıyan tankerlerin de bulunduğu 34 aracın El Yarubiye banyolarındaki yasa dışı El Velid kapısından Irak'a nakledildiğini ekledi. Suriye hükümeti ülkenin doğusunda ve kuzeydoğusunda silahlı gruplar ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka amaçları olmadığını ve varlıklarının yasa dışı olduğunu defalarca vurgulamıştır. Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanlığı bir genelge ile mübarek Ramazan ayının namazlarının medyada yayınlanmasını yasakladı. Anadolu Ajansı'nın pazar günkü raporuna göre Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanı Abdüllatif El Şeyh Ramazan ayı arifesinde 10 maddelik bir genelge yayımladı. Direktife göre cemaat imamını ve namaz kılanları namaz esnasında kameraya çekmek ve bunu doğrudan medyada yayımlamak yasak ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rus ordusunun Ukrayna'da düzenlediği operasyonda 540 Ukrayna askerinin öldürdüğünü duyurdu. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir tweette ölümcül kitle imha silahını eleştirirken bu gibi silahların dünyada yeri olmadığını yazdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu tweette nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların dünyada yeri olmadığına işaretle silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önlemek gelecek için yatırımımızdır diye yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Sabahki ilk yorumumuz öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı bildirisini ile ilgilidir. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı cumartesi günü öğrencilerin zehirlenmesi konusunda bir mesaj yayımladı. Mesajda şöyle yazıldı. Ülkede bazı okullarda yaşanan son olaylar ve öğrenciler arasında boğaz yanması, gözlerinden yaş akması ve benzeri yan etkilerden dolayı aileler arasında bazı endişelerin yaşanması, ayrıca İslami İran'ın kötülüğünü isteyenlerin halk arasında endişe ve stres oluşturarak okulları kapatmaya çalışmalarına yönelik psikolojik savaşı ve olaylar üzerine sörf yapması nedeniyle değerli Cumhurbaşkanı'nın direktifiyle İçişleri Bakanı bu olayın boyutlarını incelemekle görevlendirildi. Bildirinin devamında şöyle yazıldı. Öğrencilerdeki komplikasyonların nedenlerini belirlemek için özel araştırmalar için ülkenin muteber laboratuvarlarında incelenen saha araştırmasında şüpheli örnekler bulundu ve sonuçları en kısa sürede Sağlık Bakanlığı tarafından saygın İran halkına bildirilecektir. Son günlerde ülkenin bazı kentlerindeki birkaç okulda öğrenciler zehirlendiler. Olay uzman gruplar tarafından incelenmeye alındı. Diğer yandan bu olay, başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin, İranlı öğrencilerin zehirlenmeleri ve durumundan endişe etme bahanesiyle olayla ilgili muhtemel sebeplerini karışma ortamı haline gelmiştir. Halbuki Washington, İran halkına karşı en ağır yaptırımları uygulayarak İranlılara büyük hasarlara sebep olmuştur. Esasen Batılılar İran'a karşı ortam oluşturmak, psikolojik ve medya savaşı başlatmak için her konuyu suistimal ediyorlar. Nitekim son kargaşa olaylarında Amerika ve Batılı ortakları İran'da kaos ortamını yoğunlaştırmaya çalışarak İran'ın iç işlerini açıkça ve direkt olarak karıştırdılar. Batılı ülkeler söz konusu kargaşalarda insan hakları meselesini İran'a karşı yeni ekonomik ve siyasi yaptırım uygulamak ve de ülkede kargaşaları yoğunlaştırmak için bir bahane olarak kullandı. Batılıların hedefi İran İslam Cumhuriyeti nizamını zayıflatmak ve sonuçta geniş ve elbette faydasız çalışmalarla yıkmaktır. Şimdi de İranlı öğrencilerin zehirlenme meselesini körükleyerek bunu bir araç olarak kullanmaya ve İran halkını merak ettiğini iddia etmeye kalkışıyor. Temelde Batı'nın İran'a karşı yürüttüğü savaş, hedef ülkeyi etkilemek veya ülkenin veya hibrit savaşa katılan ülkelerin taleplerini uygulamaya zorlamak için tüm güç faktörleri ve unsurlarının kullanılması olarak görülebilecek hibrit savaş kavramı çerçevesinde gerçekleşmektedir. Batılıların bu yıkıcı tutumu İranlı üst düzey yetkililerinin de dikkatinden kaçmamıştır. Nitekim Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan kişisel Twitter sayfasında şöyle yazdı. Sevgili İranlı kız öğrencilerin zehirlenme olayıyla ilgili bazı batılı yetkililerin müdahaleci tepkisi düşmanın hibrit savaşının devamı niteliğindedir. Ülkenin ilgili kurumları ciddi bir şekilde olayı takip ederek boyutlarını kontrol ediyor. Büyük İran halkı timsah gözyaşlarını çok iyi tanıyor. İçişleri Bakanlığı da yayımladığı bildiride şöyle yazdı. Bu sorunun başlangıcından beri İran'a karşı birleşik savaşın tasarımcıları zihinsel psikolojik kirlilik yaratarak toplumda iltihap yaymaya, bilim eğitim merkezlerinin kapanmasına ve başarısız olan kargaşa projesini canlandırmaya çalışıyorlar. Görünüşe göre Batı'nın İran'ın çeşitli alanlardaki ilerlemesinden kapıldığı korku ve İran'ın nükleer ilerlemesi ve özellikle füze ve İHA gibi askeri kabiliyetleri ve de çeşitli bilimsel, sanayi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki göz alıcı ilerlemeleri ülkede yaşanan kargaşalara Batı'nın kapsamlı desteği ve de öğrencilerin zehirlenmesi gibi olayları abartmasına, böylece kendilerince İran'ı geri götürmeye ve ivmeli ilerleme ve kalkınmasını durdurabileceklerini düşünmelerine sebep olmuştur. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Grossi'nin İran ile nükleer görüşmelerde ilerlemeye vurgulaması ile ilgili. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, cumartesi günü İran ziyareti dönüşü Viyana Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi ve konum erişimine izin vermek için İran'la anlaştıklarını belirtti. Grossi'nin belirttiğine göre İranlı taraflarla teknik oturumları yakında düzenlenecek ve İran'da bazı denetim teçhizatları çalışmaya başlayacaktır. Grossi Cuma günü bir heyet başkanlığında Tahran'a gelerek İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile iki kez görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Grossi ayrıca Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile de bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Grossi ile yaptığı görüşmede İran'ın güvenlik sorunlarını mümkün olan en kısa sürede teknik olarak çözme konusundaki ciddi iradesinden bahsetti. Grossi de ajansın sorunları teknik yollarla çözmeye hazır olduğunu vurguladı. Grossi'nin İran'a yaptığı olumlu ziyaret ve Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşimi ve aralardaki sorunları çözmeye yönelik olumlu ve yapıcı yaklaşımı, bir yandan İran'ın nükleer programını netleştirme hususundaki iyi niyetinin bir başka işareti ve aynı zamanda Batılı ülkelerin büyük çoğunluğu, özellikle Amerika ve Avrupa Troikası, İran'ın barışçıl nükleer programına karşı iddiaları ve propagandalarını etkisizleştirme yolunda atılan bir adımdır. Grossi'nin iki günlük Tahran ziyareti ve üst düzeyli yetkililerle görüşmenin ardından ortak işbirliği bildirisi yayımlandı. Bildirinin en önemli noktalarından biri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasındaki etkileşimlerin işbirliği ruhu içinde ve ajansın yetkilileri ile İran İslam Cumhuriyeti'nin kapsamlı koruma anlaşmalarına göre hak ve yükümlülüklerine tam uyum içinde yürütülmesidir. İran ayrıca 3 yerle ilgili geri kalan koruma meseleleri hususunda işbirliği ve bilgi sunma ve erişim sağlama konusuna hazır olduğunu belirtti. Bildirdi ayrıca İran'ın gönüllü olarak ajansa gerektiğinde daha fazla doğrulama ve izleme faaliyeti yürütmesine izin verdiği belirtiliyor. Uygulama yöntemi yakında Tahran'da yapılacak teknik bir toplantıda iki taraf arasında kararlaştırılacaktır. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı etkileşim yönündeki önemli ve olumlu adımı, büyük ölçüde son günlerde bazı İran santrifüjlerinde %84 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıklarının keşfedilmesiyle İran'ın nükleer silah üretmeye doğru ilerlediğine dair Batılıların psikolojik ve propaganda savaşını büyük ölçüde etkisizleştirmeyi başardı. Temel olarak İran her zaman nükleer programının şeffaflığını vurgulamıştır ve zenginleştirme yüzdesinin artırılması ve nükleer tesislerine yeni santrifüj cihazlarının kurulması da dahil olmak üzere nükleer anlaşmaya göre yükümlülüklerini azaltmak için attığı adımları, Amerika'nın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesini ve Avrupa Troikası'nın azami baskı kampanyası çerçevesinde tek taraflı Amerikan yaptırımlarının olumsuz etkilerini azaltma sözünün başarısızlığına bir yıl beklemin ardından gösterdiği tepkidir. Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından açıklanan olası belirsizliklerin açıklığa kavuşturulmasını her zaman vurgulamıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 İsvan 1401, Hicri Kameri 10 Şaban 1444 ve miladi 6 Mart 2023 Pazartesi. 48 yıl önce bugün 6 Mart 1975'te İran ile Irak arasındaki ihtilafların çözülmesine yönelik Cezayir'in başkenti El-Cezire'de bir anlaşma imzalandı. Cezayir'in başkenti El-Cezire'de düzenlenen petrol ihracatçısı ülkeler zirvesinde 6 Mart'ta İran ve Irak'ın yaptıkları ortak açıklamada iki ülke arasındaki ihtilafların giderilmesi, güvenlik ve karşılıklı güvenin oluşması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İki taraf özellikle tüm olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması ve bölgenin dış müdahaleden güvende kalması için karşılıklı işbirliği oluşturması yolunda iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurmaya karar verdiler. Cezayir'de alınan kararları uygulamak için İran, Irak ve Cezayir Dışişleri Bakanları birkaç kez toplanarak Cezayir Deklarasyonu belgesini hazırlayıp imzaladılar ve sonunda 12 Haziran 1976'da her iki tarafça imzalandı. Cezayir Anlaşması ardından iki ülke arasındaki münasebetler üst seviyeye ulaştı ve taraflar bu anlaşmanın tüm maddelerinin tam olarak uygulanması için kararlı olduklarını bildirerek aralarındaki ihtilafların sona ermesi için iki tarafın Cezayir Anlaşması'ndaki tüm maddelerin hayata geçmesinde ciddi oldukları yönünde memnun olduklarını dile getirdiler. Ancak bu anlaşma 5 yıldan fazla hayata kalmadı ve 21 Eylül 1980'de Irak'ın Basri rejim diktatörü Saddam Hüseyin'in bu anlaşmayı açıkça ihlal etmesiyle İran sınırları Basri rejimin saldırılarına uğradı ve böylece İran'a 8 yıllık savaş dayatıldı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 İsvan 1364'te önde gelen fakih ve araştırmacı Allame Zebiullah Mahallati vefat etti. Hicri Şems'i 1271'de Mahallat'ta dünyaya gelen Zebiullah Mahallati ilk eğitimini doğduğu kentte öğrendi. Ardından Necef Eşref'teki ilmi havzasına gitti ve orada Abdülhüseyin Reşli, Seyyid Hasan Sadr, Seyyid Muhammed Firuzabade, Şeyh Muhammed Cevat Belagi, Mirza Yenayne ve Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi alimlerden dersler öğrendi. ...65 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Şaban 1379'da İran'ın ünlü bilim adamı ve ediplerden Ebul Hasan Furugi vefat etti. İran'ın Tahran kentinde dünyaya gelen Ebul Hasan Furugi burada eski ve yeni bilimlerde ilk eğitimini bitirdi, ardından tarih coğrafya dallarında ders vermeye başladı. Ebul Hasan Furugi bir süre sonra Tahran Üniversitesi'nde hocalık yapmaya başladı ve o sıralarda İran Kültür Kurumu'na üye oldu. Ebul Hasan Furugi birçok eser kaleme aldı ki bunlardan İran Edebiyat Tarihi, Sade Sermayesi ve Fransızca yazılan ve Paris'e yayınlanan Sosyal ve Felsefe Görüşleri isimli kitaplara değinebiliriz. Bu ünlü İranlı bilim adamı Hicri Şems'i 1338'de 79 yaşında vefat etti. ...548 yıl önce bugün 6 Mart 1475'te İtalyalı ünlü heykeltıraş ve ressam Michelangelo dünyaya geldi. Babasının karşı çıkmasına rağmen ressamlık ve heykeltıraşlık sanatına yönelen Michelangelo yıllar sonra çeşitli şaheserlerini ortaya koydu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Ve Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet
5 Genel Başkan'dan Akşener sonrası birlik mesajı. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zafer.
Yeni Asya
depremin maliyeti 25 milyar doları bulabilir.
Star
dünya altılı masanın dağılmasını konuşuyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Akif Beki 4 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde masa ne kaybeder, Akşener ne kazanır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Akşener yapacağını yaptı. Ya hep ya hiçe oynadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı noter değiliz. Çıkışıyla kriz çıkardığında film incelmişti. Dün koptu. Süreci ve seçimi nasıl mı etkiler? Anlaşamazlarsa iki adayları olur. Ortak adayı da ilk turda millet seçer, altılı masanın sonu olmaz deniyordu. İlk sonuç şu, altılı masa dalmadı ama artık beşli masa diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İkincisi, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma şansı artık suya düştü. Seçim ikinci tura kalır. Üçüncüsü, muhalif seçmen bunu sevmez. Canı sıkıldı, morali bozuldu, umudu kırıldı ve kızgın. Gerekçesi ne olursa olsun, masadan kalkanı suçlama ihtimali daha yüksek. Erdoğan'a avantaj kazandırdığını, iktidarı sevindirdiğini düşünenler Akşener'i sorumlu tutacak. İyi Parti'ye daha çok kızar, acısını ondan çıkarmaya yönelirse tepki Akşener'i vurur. Bu senaryoda Akşener'in ayrılması masaya kaybettirmez. Bilakis Kılıçdaroğlu'na daha çok sarılmayı kamçılayabilir. Dördüncüsü masayı dağıttı, muhalefeti böldü diye iktidar cephesi sevinçli, yerinde duramıyor. Kendilerine yarayacak, masaya zarar verecekmiş gibi. Çok istiyorlardı bunu ve en çok istedikleri şey oldu. Akşener dünyaları bağışlasa bu kadar olmazdı. Fakat Akşener'in hamlesi tam tersi sonuç doğurabilir. Muhalefetten çok iktidar oyunları bölebilir. Masadayken uzak duran kimi iktidar seçmeni şimdi Akşener ve İyi Parti'yi bir seçenek olarak görmeye başlayabilir. İktidar partilerinden memnun olmayıp muhalefet ittifakına da kanı ısınmayanlara gidebilecekleri ayrı bir kapı açıldı. Masa çok başlı, kaotik diye ürkütülen, kafası karıştırılan, arada sıkışmış seçmene çekici gelebilir. Akşener'in çıkışının iktidardan İyi Parti'ye oy çekmesi zayıf senaryo görünmüyor. Beşincisi ise ya tarih olacağız ya tarih yazacağız restiyle kendi yoluna gitmesi Akşener'den muhalif seçmen götürebilir. Ancak iktidardan getireceği oylar da bunu telafi edebilir, aşabilir bile. Velhasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidara kazandırsa en fazla bir turluk zaman kazandırır. Seçim Erdoğan'la tamam mı, devam mı referandumu gibi geçeceğe benziyor. Muhalefet oyları bölünse de muhalefet içinde kalır. Bu şartlarda iktidara gitmez. Muhalefetteki bölünme Erdoğan'ın ilk turda kazanıp kazanmama şansını değiştirmez yani. İlk turda bölünecek muhalefet oyları ikinci tura kalan adayda ise tekrar birleşecek. Erdoğan karıştı oylar Erdoğan'a yine yönelmeyecek. Dolayısıyla nihai sonucu belirleyecek bir hamle hiç değil. İktidarı kazançlı çıkaracak diye hevesle el çırpmak için de hayata küsüp karalar bağlamak için de erken. Bu hamur daha çok su kaldırır. Vesselam.
Cevher İlhan 4 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Kızılay skandalları başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Günlerde yöneticilerince teyit edilen Kızılay'ın tam da deprem bölgesinde felaket zedelerin yokluğundan şikayet ettikleri çadır, konteyner ve gıda malzemesi sattığından bahsediliyor. Skandal, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in açıklamasıyla ortaya çıktı. Bu durumda öncelikle çadır ve konteyner yetmiyorsa ve stokları önceden tükenmişse Kızılay'ın ya da AFAD'ın neden üzerinden haftalar geçtiği halde hala çadır temin edemediği sorusu soruluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Keza şirketleştirildiği ve bünyesinde 10 bin şirketin kurulduğu Kızılay bünyesinde Kızılay Yatırım Holding, Kızılay Portföy Yönetimi, Kızılay Sağlık, Kızılay Kültür ve Sanat, Kızılay Çadır ve Tekstil, Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi'nin kurulduğu, yöneticilerce de teyit edilen Kızılay skandalının bir diğer yönünün ifşası oluyor. Ancak asıl skandal, hakkında İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu ve maaş aldığı iddiaları meclis gönderimine taşınan Kızılay Başkanı'nın evvela sosyal medyadan belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti etmekle yükümlü olduğunu ve kamu ile uluslararası kuruluşların taleplerini ürettiğini, satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktardığı paylaşımıyla satışı kabul edip olmaması, peşinden de verilen tepkiler üzerine arkadaşlarımız inisiyatif almışlar. Bana sorsalardı, CEO'larına sorsalardı, kurumsal olarak vereceğimiz cevap şu olurdu. Ahbap böyle bir yardımda bulunmak istiyor, tamam, çok güzel. Ama bunun nakliyesine destek versin, çadırları sevk etsinler, sonra bakarız dedim ben. Eleştirdim arkadaşları. Refleksleri yanlış olmuş çarkıyla açığa çıkıyor. Malum, Cumhurbaşkanı depremin ikinci haftasının sonunda Adıyaman'da sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik, bunun için helallik istiyorum demiş. Bununla en üst düzeyde Cumhurbaşkanı ilk birkaç gün depreme arama kurtarma acil müdahalesinden gıda çadır, koruma ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığını kabulle savunmaya geçerek açıkça itiraf ediyor. Oysa deprem gibi afetlerde ne olursa birkaç günde oluyor. Son depremde de insanlar o birkaç günde kurtarın diye enkazın altından dışarıdakilere seslendikleri imdat çığlıklarını ata ata çoğu soğukta vefat ettikleri belirtiliyor. Özetle bu ikrar öncelikle hani her yere yetiştirilmişti, hani daha ilk günde yeterince müdahale edilmişti sorularının haklılığını bir defa daha ortaya koyarken yine bir nevi birkaç gün diye meseleyi hafife alıp geçiştirme ve unutturma taktiğini güdüyor. Zira sadece Adıyaman'da değil, büyük yıkıma uğrayan diğer il, ilçe ve köylerde günlerce enkaza müdahale edilmediği ortada.
Tahran Radyosu.
Mustafa Balbay 4 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde ve Akşener öfkeyle kalktı başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Akşener'in partisinin genel idare kurulu toplantısından sonra yaptığı zehir zemberek konuşmaya ilişkin ona yakın başlık oluştu aklımızda. En hafifini kullandık. Sanki bugüne kadar hiç Kılıçdaroğlu'nun adı geçmemiş. Sanki CHP kadroları adayımız, genel başkanımız dememiş. Sanki Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu hiç Kemal Bey'e övgüler dile getirmemiş. İlk kez Altılı Masa'nın 12. toplantısında gündeme gelmiş de Akşener bunu duyunca hiç beklemiyordum. Bana bunu da mı yapacaktınız deyip masadan fırlamış ve mikrofonların önüne gelmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İşte bu ruh haliyle konuştu Akşener. Sözleri çok ağırdı. Kumar ve noter masası, beşli kıskaç, dayatma, kişisel hırs. Buna karşı kendi duruşunu dile getirdi. Dimdik durduk, boyun eğmedik, direndik. Usul esasın kapısıdır. Üslup, içeriği, çevreler. Akşener bunu tercih etti. Tercih diyoruz çünkü toplantının üzerinden bir gece geçti. Ardından kadrosuyla iki uzun toplantı yaptı. Bu tercih, diyalog kapılarında kapatmak demek. Akşener ailesine vasiyet edecek kadar korumacı davrandığı Kılıçdaroğlu'na bunu yaparken yukarıda vurguladığımız gibi çok düşünmüş, taşınmış ve zamanını kollamış görünüyor. Akşener artık milletin sesini duymuyorlar dediği 5 genel başkanla diyalog kapısını tümüyle kapatarak devam etti. İki adayımız var, İmamoğlu ve Yavaş. Alınların akıyla belediye başkanlığını yapıyorlar. Şimdi onları tıpkı Kurtuluş Savaşı'nın günlerindeki gibi saraya karşı zorlu bir vazife bekliyor. Ekledi, sizi ateşten gömlek bekliyor, giyin. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın CHP adayı olarak seçildiğini bilmiyor mu? Eğer CHP'ye rağmen adaylıkları gündeme gelirse, CHP'nin içinde fay hatları oluşacağını bilmiyor mu? Bu durumda 12 toplantıdır, örülen 6 partinin tepesindeki yakınlığı tabana yansıması çabasının heba olacağını bilmiyor mu? Bütün bunları bilerek bu tercihi yaptı. İmamoğlu, adayım Kılıçdaroğlu deyip yana çekildi. Tanıdığımız kadarıyla Yavaş'ta Kemal Bey'in bilgisi ve onayı dışında hareket etmem tutumunu sürdürüyor. Gelelim İyi Parti tabanına. Özellikle Ege illerinde İyi Parti tabanındaki AK Parti karşıtlığı en az CHP tabanı kadar. Anketler Akşener'in ola ki Cumhur İttifakı'na yakınlaşması halinde oy oranının %5'e düşeceği söyleniyor. Akşener partisini büyütmek istiyorsa bu yönde hareket etmeyecektir. Salt iktidar olmak istiyorsa başka. Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesi taşlar yerine oturacak şeklinde oldu. Meral Hanım'ın attığı taşların nereyi vurduğu ortada. Kılıçdaroğlu'nun döşediği taşların da henüz yerine oturmadığını yaptığı açıklamadan anlıyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulamaları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hayat ağacının İran sanatındaki sembolik konumu.
Değerli dinleyiciler, 5 Mart günü ağaç dikme günüdür. İran takviminde bugünden itibaren bir hafta boyunca doğal kaynaklar haftası sayılır.
Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
İran'da kutlanan doğal kaynaklar haftasında bitkiler, fidanlar ve ağaçlar dikilir ve böylece onlara saygı duruşu gerçekleştirilir. Binlerce yıl içerisinde İran halkı bugünlerde çim ekmektedir. Böylece resmen Nevruz Bayramı kutlamaları başlamaktadır. Sohbetimizin devamında bu kez de Hayat Ağacı'nın İran sanatındaki konumunu ele alacağız.
İnsanlar bugünlerde parklara ve ormanlara ve şehrin etrafındaki bölgelere akın ederek fidanlar ekerler. İranlılar her sene ağaçlar dikerek yeni yılı karşılamaya başlarlar. Aslında ilkbaharın eşiğinde bu sembolik girişim hayatı yeryüzüne geri kazandırmıştır. Böyle bir günde çoğu İran parkları ve yeşil alanlarında bedava olarak fidanlar halk arasında dağıtılmaktadır.
Çoğu dünya ülkeleri ağaç dikme gününü değerli sayıp böyle bir günde ağaç ve fidan dikmeye teşviklerde bulunurlar. Tabii ağaç dikme tarihi her ülkenin iklimine uygun olarak değişir. Bu bağlamda ağacın ve fidanın gelişmesi ve büyümesi için en uygun zaman dilimi seçilir. İran'da ağaç dikme milli ilgi ve tarihi gelenekler ile beraber gelir. Tarihte antik İranlıların kimi özel şenliklerinde ve etkinliklerinde ağaç diktikleri ve tarım ve toprağa odaklandıklarını göstermektedir.
Dünyanın farklı dinleri ve kültürlerinde de ağaç ve ağaç dikmenin özel konumu vardır. İslam dini insanları ağaç dikmeye davet etmiş ve bu hususta teşvik de yapmıştır. Kimi din büyüklerinin de ağaç dikmeyi meslek edindiği belirtilmişti. İmam Ali aleyhisselam ise Medine şehrinde tarımla uğraştığı dönemde büyük hurma bahçelerine sahip olmuş ve sonunda da onları Allah yolunda vakfetmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu hususta şöyle buyurmaktadır. Birisi ağaç dikerse veya tarımcılık yaparsa ardından insanlar, kuşlar, hayvanlar bu ağaç ve tarım ürünlerinden yararlanırsa bu onun için sadaka sayılır. Din büyüklerinden nakledilen başka bir rivayette şöyle anlatılmaktadır. Ağaç diktiğiniz sırada kıyamet koparsa bile bundan vazgeçmeyin. İşte bu rivayetler ve din büyüklerimizin vurgusu ağaçların önemini ve doğanın korunmasının zaruri olduğunu gösteriyor.
İnsan ve ağacın birlikteliği tarihi yaratılışın başına kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda hayat ağacı dünya genelinde en değerli ağaçlardan biri olarak efsanelerde ve kültürlerde yer almaktadır. Ağaçların her sene kışın neredeyse ölüp ilkbaharda canlanması doğanın bir başka güzel yanlarındandır. İnsanlar ise bu durumun devamlı olduğunu görünce ülkücü zihniyeti çerçevesinde sonsuzluk ve monotonluk karşıtlığı olarak hayat ağacı kavramını yaratmışlardır.
Görünüşe göre İran'da hayat ağacının konumu Mezopotamya kültürü etkisi altında ortaya çıkmıştır. Ancak İran'ın güneyindeki Kerman eyaletinde Ciroft bölgesinde bulunan tarihi eserler, hayat ağacının eskiden beri İran platosu kültürünün bir parçası olduğunu gözler önüne sermiştir. Hayat ağacı çok dallı ve budaklı bir ağaç olarak sembolik bir şekle sahiptir. Bu da insanların ve yeryüzündeki diğer varlıkların birbirine bağlı olduğunu da göstermektedir. Bu kavram tüm varlıkların kökeninin bir olduğunu göstermeye çalışıyor.
Eski mitler ve efsaneler hayat ağacını normal ağaçlar gibi üçe bölmektedir. Kökü, aşağıdaki dalları ve yukarıdaki dalları. Bu ağacın kökü yeraltının simgesi, aşağıdaki dallar yeryüzünü sembolü ve yukarıdaki dallar da cennetin simgesidir. Bunların her üçü de birbirine bağlıdır ve özel bir düzen içerisindedir. Ayrıca hayat ağacının tamamı da tek bir köke sahip ve her şey birbirine bağlıdır.
Antik İran'da hayat ağacı sembolü sık sık kullanılmış ve yeryüzünde varlıkların hayatının devamı simgesi olmuştur. Taht-i Cemşe tarihi kompleksinden elde edilen bulgular, İranlıların selvi ağacını uzun hayatın sembolü olarak gördüğünü gösteriyor. tabi antik İranlılar arasında ve mevcut çağda bile ağaç ve su kutsal sayılmaktadırlar. Kimi köylerde bile yaşlı ağaçların kutsal ve kutsanmış sayıldıkları görülmektedir. Bu ağaçlar özel olarak korunmaktadır. Halk arasındaki kimi sıradan düşüncelere göre bu ağaçlara bez parçaları bağlanır ve dilekler yapılır.
Ağacın insan hayatındaki etkisi ve hayatın bekasındaki önemli rolü o kadar belirgin ki, farklı sanat dallarında da sanatkarlar tarafından özel ilgi duymuştur. İran sanatında tarihten önceden beri hayat ağacı, uzun ömür, güzellik ve yararlılığın simgesi olarak değer görmüş ve en güzel şekilde çizilmiştir. Aslında İran sanatındaki süslemeler, İran kültürünün değerlerini günümüze dek taşımıştır. Hayat ağacı sembolü ise İran sanatlarının çoğunda, özellikle de halı dokuma ve kumaşçılıkta sık sık ele alınmıştır.
Hayat ağacının kutsallığı yüzünden muhafızları da her zaman onun iki yanındadır. Bu muhafızlar gerçek veya efsanevi hayvanlar olabilirler. Resim ve motiflerdeki hayat ağacı, koruyucuları arasında griffin, yabani keçisi, aslan ve benzeri hayvanlar yer alır. Bu bağlamda hayat ağacına ulaşmak için onun muhafızları ile savaşmak gerekir. İran medeniyetinde temel bir fikir olan cennet fikri, iyilik ve kötülük ağacının ve cennetteki hayat ağacının varlığına olan inanç, İran halılarında görülebilecek diğer temalar ve motiflerdir. Bu halılarda servi ağaçları, söğüt ağaçları, çiçekli ağaçlar ve asmalar ile hayali ağaç tasvir edilmiştir. Çarmıhal Bahtiyari bölgesine ait halı çerçeve tasarımları 4 simetrik yönünde ağaç motiflerinden tekrar ile yapılmaktadır.
Uzmanlar ağaç motifleri ve temalarının ana kaynağının İran'ın güneydoğusundaki Kerman'daki Raver köyü olduğuna inanıyor. Bu temiz yürekli köylülerin zihninde gökyüzünün cimriliği ve çöl topraklarının yetersiz kaynakları her zaman yeşil alanlar ve yaylalar, canlandırıcı bahçeler ve su hayallerini kurdurmuştur. Böylece bu insanlar kuru topraklarda yaşadıkları yüzünden her zaman hayal ettiklerini eserlerinde yaşamaya çalışmışlardır. Ağaç tasarımları hem soyut hem de gerçek formlarda İran halılarına yansımıştır. Bazen tek ağaç halinde, bazen birkaç ağaç halinde, bazen de insan ve hayvan motifleri ve desenleriyle beraber dokunmuştur.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Bahtiyarilere ait halıların da birçok ağacı tuğla birimlerinde görmek mümkün. Her tuğla söğüt, selvi, üzüm ve çiçekli ağaçlarla süslenmiştir. Beluç halıları ayrıca üzüm ağaçları ve selvi ve çok dallı ağaçların bulunduğu bahçe halıları ile süslenmiştir. Uzmanların bulguları ve araştırmaları Selçuklu dönemindeki kumaş tasarımlarının Sasani sanatından alınan motifler ve İslami temalarla bağlantısı olduğunu, tasarım ve yapı açısından daha hassas olduğunu göstermektedir.
Selçuklu döneminden elde edilen görüntülerin analizi, genel olarak kumaşlarda ağaç motiflerinin rolünün kavramsal kullanımının yanı sıra diğer rollerle birlikte kumaşların bileşiminde de önemli bir yere sahip olduğunu ve kumaş ürünlerinin temel özelliği olarak tanındığını göstermektedir. Ayrıca İran'da kumaş dokumacılığının en önemli dönemi olan Safevi döneminde kumaş üzerine bitki motifleri ve ağaçlar gerçek ve soyut bir şekilde yansıtılmıştır.
Bu kumaşları ikiye ayırmak mümkün. İlk olarak küçük motifler ve desenler kullanılan Hacı Gıyasettin dönemine ait eserlerdir. Bu dönem eserlere özel bir harmoniyi kumaşlara katmaktadır. Hacı Gıyasettin Ali Nakşbendi Yezdi İsfahan'da Divan Atölyesi Müdürü olarak görev yapan ünlü bir dokumacı ve kumaş tasarımcısıydı. İkinci dönem Rıza Abbasi resim ekolu etkisindeki tasarımlardır. Rıza Abbasi ise Safevi döneminin en ünlü ressam ve hattatıydı. Bu ekole dayanarak ortada büyük bir motif çeşitliliği oluşturulmuş ve boşlukları doldurmak için alt motifler kullanılmıştır.
Ağacın kumaş mamulleri, halı ve görsel sanatlardaki rolü her zaman cennet bahçesini anımsatmış ve ilahi gücün, bilginin, bilgeliğin ve saygı duyulan iyiliğin somutlaşmasının bir sembolü olmuştur. Ayrıca İslami dönemde seccade tasarımlı halıların mihrap kısmının ortasında dallı yapraklı hayat ağaçları tasvir edilmiştir. Çağdaş dönemden bir örnek olarak bir örnekten bahsetmek istersek sanat mücevher endüstrisine değinebiliriz. Hayat ağacının kadın takıları üzerindeki rolü günümüzde çok popülerdir. Bu değerli durum güzelliğinin yanı sıra kimilerine göre iyi niyet ve pozitif enerjinin de simgesidir. Bu kesime göre bu durum onlara daha iyi bir ruh hali kazandıracaktır.
Değerli dinleyiciler, ağaç dikme günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir üzerinden izleyebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabileceğinizi tekrar hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Medine'de İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İslam hükümeti kurduktan sonra Mekke fethine kadar geçen sürede yaşanan gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz.
İslam peygamberi Medine kentinde İslami hükümetin temelini atmakla aslında tarih sürecinde beşeriyetin önüne yepyeni bileşenleri olan ideal bir yönetimin en parlak örneğini koydu. Bu hükümette Allah Resulü ne makam, ne şan, ne şöhret ve ne de güç ve iktidar peşindeydi. İslam peygamberi sadece beşeri adalet hükümetini inşa etmeyi düşünüyordu. Öyle ki bu hükümette alemleri yaratan yegane Allah'tan başka hiçbir şeye tapılmayacaktı ve insanlar hiç kimseyi ve hiçbir şeyi yüce Allah'a ortak koşmayacaktı. İslam hükümetinde tüm kavimler ve tüm milletler eşit haklara sahipti ve beşeriyet barış, güvenlik ve kardeşlik çerçevesinde huzur içinde yaşayacaktı.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke'den ayrılarak Medine'ye yerleşmesi bazı özel zaruretleri de beraberini getirdi. Bundan sonra insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinin nazil olmasını ve Resulullah'ın emirlerini bekliyordu ve buna göre Müslümanlar yepyeni bir yaşamın temelini atmak istiyordu. Gerçekte Medine halkının yeni bir yaşama başladığı ve cahiliye döneminden çok daha farklı değerleri yeni yaşamlarının temeli olarak benimsediği açıkça ortadaydı. Öte yandan yeni İslami yaşam tarzını şekillendirmenin bazı elzemleri ve uygulamaları vardı ki bu da ancak Allah Resulü'nün salahiyeti çerçevesindeydi.
İslam peygamberi Medine'ye gelir gelmez ilahi ve pişkin bir politikacı misali kendisinin ve Müslümanların varlığını korudu ve böylece iç ve dış düşmanların Müslümanların arasına nüfuz ederek şom planlarını, uygulamalarını ve İslam'a zarar verme yollarını kapattı. Allah Resulü muhacirler ve ensar arasında yakın ve derin bağlar kurmak amacıyla ikişer ikişer kardeş olmalarını emretti. Bu çerçevede Müslümanlardan yaklaşık 100 kişi ikişer ikişer kardeş oldu. İslam peygamberi de Hazreti Ali aleyhisselamı kardeş olarak seçti. Muhacirlerle ensar arasında gerçekleşen bu anlaşmaya göre ana yurdunu terk etmek zorunda kalan ve şimdi mali açıdan sıkıntıda bulunan muhacirler kardeş oldukları ensardan kardeşleriyle her şeyde ortak oldu ve hatta miras payı belirlendi.
Medine'de en önemli siyasi sorunlardan biri Evs ve Hazreç adındaki iki aşiretin uzun yıllardan beri devam eden savaşıydı. Bir başka sorun ise bu iki aşiretin Medine'de yaşayan Yahudilerle anlaşmazlıklarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk yılda İslam öğretilerine göre siyasi bir anlaşma hazırladı. Müslümanların birbirine karşı görevleri, başka dinlerin mensupları ile ilişkileri, Medine'de yaşayan tüm Müslümanların, Yahudilerin ve müşriklerin Resulullah'ın önderliğini kabul etmesi söz konusu siyasi anlaşmanın önemli maddeleriydi. Anlaşma 4 bent ve 37 maddeden oluşuyordu ve Medine'de bulunan tüm gruplarca imzalandı. Bu anlaşma İslami hükümetin temellerinin güçlenmesi ve iç istikrara kavuşması bakımından önemli rol ifa etti.
Öte yandan nifak cephesinin şekillenmesi ve işlerin yolunda engel çıkarmaları İslam'ın yayılması yolunda en büyük engellerden biriydi. Müşrikler ve Yahudilerle gerçekleşen Bedir, Uhud ve Hendek savaşları ve münafıkların bu savaşlarda sergiledikleri tutum, bu komplocu zümrenin tefrikacı tutumunu açıkça gözler önüne sermişti. Münafıklar perde arkasında İslami hükümetin düşmanları ile yakın ilişkileri vardı ve en hassas kararlar alınırken düşmandan yana tavır sergiliyordu. Hicretin ilk 10 yılında çoğu İslam'ı savunmak için gerçekleşen bazı savaşlar yaşanmıştı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. Resulullah'ın tüm savaşları savunma amaçlıydı. Tabii bu savaşlarda Allah Resulü oturup Müslümanlara saldırılmasını beklemezdi. Eğer Resulullah silahlanmasaydı ve hazırlık yapmasaydı ve tüm gücünü düşmanla mücadele için seferber etmeseydi ve böylece düşmanın yüreğine korku salmasaydı, kuşkusuz düşmanlar ta ilk günde İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah'ı ve İslami toplumu paramparça etmişti. Bu yüzden Resulullah hazırlıklı olmaya ve savaşmaya mecburdu.
Yüce Allah peygamberine Araf suresinin 158. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Bu ayete göre Allah Resulü'nün risaleti sadece Hicaz topraklarıyla sınırlı değildi. İslam peygamberi bu emri yerine getirmek üzere Hicretin 7. yılında büyük devletlerin hükümdarlarına ve Hristiyanların liderlerine ve aşiretlerin reislerine mektuplar yazarak onları İslam'a davet etti. Bu mektuplar yazıldığı sıralarda Müslümanların Medine'de konumu büyük ölçüde güçlenmişti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi ve manevi liderlere ve krallara yazdığı mektupların muhtevası, Resulullah'ın İslam dinini yaygınlaştırmak için ne gibi bir yol izlediğini ışık tutuyor. Allah Resulü'nün yazdığı mektuplardan 185 örneği günümüze dek gelmiştir. Bu mektupların hepsi İslam peygamberinin İslam'ın çağrısını mantıkla ve delillere dayanarak ve nasihat ve ikaz diliyle tüm dünyaya duyurduğunu gösteriyor.
İslam peygamberi bir istişare oturumu düzenleyerek başka ülkelerin liderlerine çağrı mektubu yazma planını anlattı. Ardından bir gün sabah namazının ardından göndereceği elçilerini çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah'ın kullarını nasihat edin. Kim insanların işlerinin başına gelir fakat insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermek için çaba harcamazsa Allah cenneti ona haram kılar. Şimdi sizler ayağa kalkın ve risaletin ta uzak yörelere kuryesi olun ve tevhid nidasını tüm dünyaya duyurun. İslam peygamberi gümüşten bir yüzükten bir mühür hazırlanmasını ve mühürün üzerine de Muhammed Resulullah yazılmasını emretti. Allah Resulü ardından mektupları mühürledi ve zarflarını da özel bir mumla yapıştırdı ve ardından elçilerini çeşitli ülkelere yolladı. Hidayet elçileri İran, Roma, Habeşistan, Mısır, Yemen, Bahreyn ve Hire'nin yolunu tuttu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemin büyük devletlerine yazdığı mektuplar, İslam'ın daveti, istidlal ve mantık üzerinden fikri hidayet temeline ve liderlerle insanların arasında düşünme ruhunu geliştirme ilkesine göre şekillendiğini gösteriyor. Bu yöntem, Risaletin tüm yıllarında büyük bir iktidarla devam etti ve sonuna kadar da Kur'an-ı Kerim daveti ve Resulullah'ın tavsiyesi, hikmete davet ve hasene bir şekilde tartışmaya çağrı şeklinde sürdü. Nitekim İslam'ın Medine'den dünyanın diğer yörelerine hızlı bir şekilde yayılması da aynı yönteme dayanıyordu. Medine halkı da en başta aynı yöntemle ve Kur'an-ı Kerim'in güzel ayetlerini dinleyerek İslam dinini benimsemişti. Öyle ki Medine Kur'an-ı Kerim'le fethedildi denirdi.
Allah Resulü hicretin 6. yılının Zilkade ayında sırf umre yapmak için ve barışçıl bir anlayışla Mekke'ye doğru yola çıktı. O günlerde Müslümanlarla savaşacak durumda olmayan Kureyş müşrikleri birkaç elçi göndererek Allah Resulü ile Hudaybiye bölgesinde bir barış anlaşması imzaladı. Anlaşma bölgenin adı ile ün yaptı. Anlaşmada ne Müslümanlar Kureyş'e ve ne de Kureyş Müslümanlara tacizde bulunmalıydı. Anlaşmada ayrıca o yıl Allah Resulü ve sahabesi umreden vazgeçmesi ve seneye umre yapmak üzere Mekke'ye gelmesi kararlaştırıldı. Ancak bir süre sonra Kureyş Kameri 8. yılda anlaşmayı ihlal etti. Kureyş o yıl İslam düşmanlarına mali yardım yapmanın yanı sıra gizlice Müslümanların müttefiki olan bir aşirete saldırdı ve aşiretten 20 kişiyi katletti. Namertçe gerçekleşen baskının haberini alan Allah Resulü İslam ordusunu Mekke'ye doğru harekete geçirdi.
Tahran Radyosu.
Ve böylece Mekke fethedildi. Allah Resulü Fetih Suresini tilavet ederek doğruca Mescid-i Haram'a geldi ve Kabe'yi tavaf etti. İslam ordusu gruplar halinde kentin dört bir yanından içeri girmeye başladı. O sırada Kureyş elebaşları ve asi insanları Mescid-i Haram karşısında tir tir titreyerek bilemedikleri kaderlerini beklemeye başladı. Bunlar geçmişte büyük yanlışlar yapmış, Resulullah'ı ve arkadaşlarını işkence ve taciz etmiş, savaşlarda yatmış, fitneler çıkarmış ve haksız yere kanlar akıtmıştı. Kureyş müşrikleri eğer Resulullah onlardan en sert biçimde intikam alacak olursa haksızlık yapmış olmayacağını da biliyordu. Ancak Mekkeli müşriklerin panik içinde bekledikleri o sıralarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam ordusuna kim evinde veya Mescid-i Haram'da veya Ebu Sufyan'ın evinde olursa canı güvence altında olduğunu bildirmesini emretti. İslam peygamberi Kureyş'in perişan halini görünce de onlara şöyle buyurdu: "Korkmayın, Allah sizi bağışlayacaktır çünkü O bağışlayanların en bağışlayanlarıdır. Haydi gidin, sizi azat ettim."
Mekke fethi sırasında yaklaşık 2000 kişi İslam dinini benimsedi. Oysa Allah Resulü hiç kimseyi İslam dinini benimsemeye zorlamamıştı. Gerçekte Mekke fethi İslam'ın Hicaz Yarımadası'nda hızla yayılmasının başlangıç noktası oldu. Kansız bir şekilde elde edilen bu zafer Allah Resulü'nün en büyük onur belgelerinden biridir. Bugün bir avuç akılsız ve cahil insan İslam dini gibi rahmet, barış, kardeşlik ve hoşgörü dinini şiddet yaftası ile suçlamaya çalışıyor. Oysa İslam peygamberinin bir tek Mekke fethi sırasında sergilediği barışçıl davranışı bu tür garezkar ve yalan propagandaları çürütmeye yeteceği kesindir.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'de yaşadığı 10 yıl boyunca yaptığı çalışmalar tamamen İslam'ın ülkelerini yüceltmeye yönelik uygulamalardı. Bu ülkeler o dönemin Medine halkının kültürel ve sosyal yapısında köklü değişiklikler yapmakla mümkündü ve zamanla İslam dinini çevresindeki dünyaya yaymayı başardı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.edeb.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Cumhurbaşkanı reisi düşmanın öğrencileri zehirleme komplosunun insanlık karşı bir cinayet olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami denetimlerin İran'ın çizgileri çerçevesi olması gerektiğini belirtti. 13. hükümette petrol sektöründe 100 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. FAO, İran'ın 2022'de dünyanın en büyük 13. buğday üreticisi olduğunu belirtti. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, üye 2 ülke, İran'ın Afrika'ya ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında yer aldı. Türkiye Dışişleri Bakanı, Karadeniz Tahıl Sözleşmesi'ni yenilemeye çalıştıklarını belirtti. Bir Türk sismolog, İstanbul'da 10 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Siyonist rejim eski başbakanı Lapid, Netanyahu kabinesi üyelerinin çıldırmış olacağını söyledi. Ve Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü gelecekte yeni nesil bir IŞİD ile karşı karşıyayız dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.